Ayrım 21.
Peygamberlik olsaydı doğru bilgi alırdın her zaman. O doğruluğa da yalan gelip karışmazdı. İletilen hiçbir zaman yalan çıkmazdı. Peygamber bunu demek istemiştir. Peygamberin dediği doğrudur. Çünkü peygamber olan kimse en yüceler kuruluyla, meleği âlâ doğrudan bağlantı kurar. Onun bağlantısı bir destekçiyle olmaz. Yabancı bir yardımcının gücüyle olmaz. Kahinlikte ise durum değişik. Kahin doğrudan bağlantı kurmaya güç yetiremediği için yabancı tasarımların yardımına başvurur. İş böyle olunca da algısına yabancı şeyler karışır. Algılamak için kendini verdiği şey başka şeylerden seçilemez olur. İlgisi olmayan şeylere karışıp bulanıklaşır. Dolayısıyla yalan da girer işin içine ve peygamberliğin özelliğine ulaşamaz. 37. Uyaklı sözlerle yapılan kahinliğin, kahinliklerin en yüksek aşamada olan bir türü olduğunu söyledik. Şunun için. Uyaklı sözlerin içerdiği daha kolaydır. Bu yolla bilinmeyenin algılanması, öteki bilinmeyenlerin algılanış biçimlerinden daha yeğenik gelir insana. Görülebilir ve işitilebilir şeylerin kullanılışından sağlananlardan daha yeğeniktir. İçeriğin yeğenikliği, bilinmeyenlerle daha yakın bir bağlantı kurulabildiğini gösterir. Daha yeterli algılama olduğunu anlatır. Kâhinin bir ölçüde güçsüzlükten daha uzaklaştığını ortaya koyar. Kimileri peygamberin döneminden bu yana kâhinliğin kesildiğini söylerler. Peygamberlik öncesinde şeytanların ateş saçan nesnelerle şihab, taşlanır olduklarını ve böylece şeytanların artık gökteki bilgileri elde etme olanağını bulamadıklarını savunurlar. Şeytanların gökteki bilgileri elde etmelerine engel olmak için taşlandıkları Kur'an'da da anlatılır. Dipnot, konuyla ilgili ayetler Hicr, Saffat, Mülk ve Cin surelerinde yer alırlar. İleri sürerler ki kâhinler göklerdeki bilgileri yalnızca şeytanlardan alıyorlardı. Buna olanak bulamadıkları günden bu yana artık bilgi alabilecekleri kaynak kalmamıştır. Böyle diyenler var ama ileri sürdüklerini kanıtlamaya yetecek bir kanıt değildir bu ortaya attıkları şey. Çünkü kâhinlerin bilinmeyenlerle ilgili aldıkları bilgi şeytanlardan kaynaklanacağı gibi kendi özbenliklerinden de kaynaklanabilir. Yukarıda anlattığımız gibi bu olasıdır. Kaldı ki ayet şeytanlardan gökten aktarılma haberler içinde yalnızca bir türünün alınma olanağının kalmadığını gösterebilir. Bu da peygamberlikle ilgili olandır. Şeytanların peygamberlikle ilgili olanın dışındaki bilgilerden araklayıp kâhinlere aktaramayacaklarına bir neden yok. Sonra tutalım ki her tür bilgi alış önlensin. Ama peygamberlikten biraz önce önlenmiş olur da daha sonraki dönemlerde bu olanak yeniden olduğu gibi doğabilir. Görünüşe bakılırsa doğru olan da budur. Çünkü güneş doğduğunda artık yıldızların ve lambaların ışıkları nasıl sönük kalıyorsa, peygamberin gelişiyle de kâhinlerin bilinmeyen ilgili bilgi elde etmek için kullandıkları o kâhinlik yöntemlerinin tümü sönük kalmış olabilir. Neden ki peygamberlik en büyük ışıktır. Her tür ışığın karşısında sönük kaldığı, yitip gittiği bir ışık. Kimi felsefeciler de şu görüşleri sürerler. Kâhinlik yalnızca peygamber öncesi olabilir. Peygamberlik gelince kesilir. Ortaya çıkan her peygamberlik öncesi ve sonrası durum budur. Çünkü peygamberliğin ortaya çıkması için onu gerektiren bir göksel, feleki, durumun oluşması gerekir. O durum eksiksiz oluşunca peygamberlik de tüm özelliğiyle ortaya çıkar. Peygamberliğin eksiksiz ortaya çıkması, göksel durumun eksiksiz oluştuğunu gösterir. Göksel durumun eksik oluşması ise yol açtığı şeyin de bu eksikliğe uygun türden eksik olarak ortaya çıkmasını gerektirir. Peygamberliğin eksik türü ise kâhinliğin içeriğidir. Öyleyse peygamberliği gerektiren göksel durumda tam bir oluşum olmadan önce göksel durum eksik demektir. Bu da eksik olan kâhinin varlığını gerektirir. Tam oluşumdan önce kâhin bir de olabilir, çok da olabilir. Göksel oluşum tam olduğundaysa tüm yetkinliğiyle peygamberin ortaya çıkması gerekir. O zaman ortaya çıkmaları kendileri gibi sakat nitelikli göksel oluşumu gösteren tüm hasta ve eksik türler sona erer. Böyle olunca da eksiksiz bir göksel oluşumdan sonra kâhinlerden hiçbiri kalmaz. Bu görüşün temeli odur ki kimi felsefecilere göre göksel durumun birazının oluşması, yapıtı, eseri olan şeyin de biraz ortaya çıkmasını gerektirir. Oysa bu kural kabul edilmiş değildir. Gayri müsellem. Neden ki eğer bir göksel durum, vadul feleki, o yapıtı ortaya koyuyorsa kendisine özgü tüm varlığının çalışmasıyla ortaya koyabiliyordur. Göksel durumdan bir şeyler eksik olduğundaysa artık o durum hiçbir şeyin ortaya çıkmasını gerektiremez. Eksik olarak bile olsa söz konusu yapıtı çıkaramaz ortaya. Nitekim felsefecilerin dediklerinden de bunun böyle olması gerektiği anlaşılıyor. Kaldı ki bu söz konusu kâhinler peygamber döneminde de var olduklarında peygamberin doğruluğunu daha iyi anlarlar. Mucizelerini daha iyi değerlendirirler. Çünkü onlarda peygamberlik işinden bir parça olan bulma yeteneği, vicdan vardır. Her insanda uykudayken bazı şeylere erme yetisinin oluşması gibi, başka dünyalarla bağlantı kurma işi kâhinde uykuda olur. Kâhinleri peygamberi onaylama tutumundan hiçbir şey ayıramaz ve peygamberi yalanlamaya hiçbir şey sürükleyemez. Yalnız kâhinliklerin tas tamam peygamberlik olarak kabul edilmesi yolundaki güçlü tutkuları sürükleyebilir. O yüzden direnirler. Nasıl ki Ebu Sa'd oğlu Ümeyye de aynı tutkuya kapılarak aynı türden bir direnme içine girmişti. 38. Çünkü peygamberliğe yeltenmişti. İbn-i Sayyad da Müseyleme'de 39 ve benzerlerinde de öyle bir tutku belirmişti. Kâhinlerden tutkularına kapılanlar böyledir. Ama inanç üstün gelir ve tutkular kesintiye uğrarsa onlar en güzel biçimde inanırlar peygambere. Tulayhatül Esedi 40 ve Kârip oğlu Sevat gibi kişilerin tutumu öyle olmuştur. Bu iki kâhinin İslam fetihlerinde tanık olunan ve iyi inanç taşıdıklarını gösteren davranışları görülür. Düş, rüya, düşün ne olduğu, hakikati. Düşün ne olduğuna gelince, düş, algılayıcı özbenliğin kendi tinsel varlığında olguların biçimlerini bir anda görmesidir. Çünkü özbenlik tinsel bir durumdayken olguların biçimleri onda gerçekleşmiş olarak vardır. Öteki tinsel varlıklarda da durum böyledir, hepsinde. Algılayıcı özbenlik, nefsun natıka, cisimli maddelerden ve bedensel algı yollarından soyulduğu zaman başlı başına tinsel bir durum alır. O da bir anda uyku nedeniyle olur. Uykunun buna neden yol açtığını anlatacağız. Demek ki algılayıcı özbenlik uyku yardımıyla görüp algılamak için yöneldiği geleceğe ilişkin işler konusunda bilgiyi alır ve kendi algı merkezlerine iletir. Algılayıcı özbenliğin uyku sırasında bilgi kapısı güçsüzse ve algılaması net ve açık değilse ki düş gücünde imgelendi, meydana gelen benzeyişler benzer şeyler yüzünden böyle olabilir, o zaman benzerliklerin oluşturduğu karışıklığı gidermek için düş yorumuna tabir gerek duyulur. Bilgi kapış her zaman böyle güçsüz olmaz, kimi zaman da güçlü olur. Benzerliklerin oluşturduğu karışıklıklardan uzak kalır. Uyku sırasındaki bilgi kapış bu durumdaysa artık alınan bilgiyi netleştirmek için bir düş yorumuna gerek duyulmaz. Benzerlikleri ve imgeleri ayıklama diye bir şey söz konusu olmaz. Bunlardan arınmış durumdadır çünkü. Algılayıcı özbenliğin geleceğe ilişkin bilgi elde ettiği anı nasıl olur? Algılayıcı özbenliğin tinsel varlığı güç durumundadır. Bil kuvve. Bu varlık iş durumundaki salt düşünce, taakkulu mahz, niteliğine gelebilmesi için bedenle ve bedenin duyu yollarıyla olgunlaşır. İş durumundaki bil fiil varlık niteliğine ancak öyle kavuşur. Yetkinliğe ancak öyle ulaşır. Böyle bir duruma ulaştığı zaman ise artık hiçbir bedensel araca gerek kalmaksızın algılayabilen tümüyle tinsel, ruhani bir varlık olur. Ama yine de tinsel varlık olmakta en yüce kesim, ufukul ala, halkı olan meleklerin türünden daha aşağı basamaktadır. Şundan dolayı ki melekler varlıklarını ne bedensel duyu yollarıyla ne de başka desteklerle olgunlaştırmışlardır. Bedende bulunurken algılayıcı özbenliğin o yetkinliğe ulaşma yeteneği her zaman vardır. Bu yetkinliğin bir özeli has vardır. Verilerdeki bu türdendir. Bir de geneli A, M, M vardır. Buysa genel olarak tüm insanlarda olan türüdür. İşte düş olayı, düş görürken olan algılamaların geçtiği an budur. Peygamberlerdeki ise daha başkadır. Onlardaki insansızlıktan sıyrılıp salt melekliğe geçiş yeteneğidir. Ki insanlarda bulunan tinselliklerin en üstünüdür bu. Peygamberlerdeki bu yetenek vahiy durumlarında yinelenerek belirir. Peygamber bedensel algılama yollarının üstüne çıktığı zaman belirir bu yetenek. O sırada uyku durumundaki algılanana benzer bir algı peygamberde oluşur. Birçok yönden daha üstün bir basamakta bulunsa bile uyku durumundaki algıya olan benzerliği açıktır. Bu benzerlikten dolayı şeriat koyucu, Şari, Hazreti Muhammed, düşten söz ederken onun peygamberliğin 46 parçasından biri olduğunu söylemiştir. Bu söz peygamberliğin 43 parçasından biridir. Peygamberliğin 70 parçasından biridir biçiminde de aktarılır. Ama hiçbirinde temel amaç olarak sayı önemli değildir. Çokluk ve aşamalardaki değişiklik anlatılmak istenmiştir. Peygamberliğin 70 parçasından biridir biçimindeki aktarma da bunu gösterir. Çünkü Araplar 70 sayısını çokluk anlatsın diye kullanırlar sadece. Kimileri peygamberliğin 46'da bir parçası olduğu yolundaki aktarma dolayısıyla bir yakıştırma yaparak derler ki vahiy başlangıçta 6 ay düş görme niteliğinde gelmişti peygambere. Bu yarım yıl eder. Peygamberliğin Mekke ve Medine'deki toplam süresi ise 23 yıldır. Öyleyse yarım yıl olan düş görme süresi peygamberliğin kalan süresinin 46'da biri oluyor gerçekten. İşin gerçeğinden uzak bir yorumdur bu. Çünkü diyelim ki Hazreti Muhammed'de durum böyleydi. Öteki peygamberlerde de durumun böyle olduğunu bize hangi şey kanıtlayabilir? Nereden çıkarılabilir? Kaldı ki bu oranlama düş görme süresiyle peygamberlik süresinin birbirine oranını gösterir olsa olsa. Düşle peygamberliğin kendilerinin birbirine oranını göstermez. Söylediklerimizden gerçek durumun ne olduğunu senin için anlaşıldıysa kavramışsındır ki düş peygamberliğin şu kadar da bir parçası biçiminde dile getirilen oran algı yeteneğindeki orandır. İnsanların tümünü içine alan ilk basamaktaki algı yeteneğinin yalnızca peygamberlere özgü olan ve peygamberlerde doğuştan var olan yakın algı yeteneğine oranı anlatılmak istenmiştir peygamberin sözüyle. Çünkü ilk basamaktaki algı yeteneği uzak bir yetenektir. Tüm insanlarda güç durumunda bir kuvve bulunur. Güç durumunu aşıp iş durumuna ulaşmasını el vermeyen birçok uğraştırıcı, engelleyici şeyler vardır. Engelleyici şeylerin en büyüğü de dış duyulardır. Onun için Tanrı, duyularının perdesi uykuda kalkabilecek yapıda yaratmıştır insanları. O uyku ki, insanlar için doğal bir olaydır. Algılayıcı özbenlik, perde kalktığı zaman hemen bilgi almaya girişir. Gerçek dünyasından almaya yöneldiği bilgilerden elde etmeye koyulur. Elde eder de kimi zaman, bir anlık bir süre içinde, işte o zaman algılayıcı özbenlik isteğine kavuşmuş olur. Bundan dolayı şeriat koyucu, uyku sırasındaki algıyı peygamberliğin müjdecilerinden saymıştır. Peygamberlikten bir şey kalmadı müjdecilerden başka demişti. Ey Tanrı elçisi, anlatmak istediğiniz hangi müjdecilerdir diye sordular. O da demek istediğim temiz düştür ki onu temiz insan görür. Ya da o insana görmesi sağlanır diye karşılık verdi. Dipnot, bakınız Sahih-ül Buhari, cilt 4, sayfa 129. Şimdi uyku sırasında duyuların perdesinin neden kalktığını sana anlatayım. Algılayıcı özbenlik, nefsun natıka, cisimli hayvansal ruhla algılar ve işlevini yerine getirir. Hayvansal ruh bir önce buhardır ki merkezi kalbin sol iç kesimindedir. Galenus'un ve başkalarının teşrih, anatomi ile ilgili kitaplarında anlatılanlara göre bu böyledir. Hayvansal ruh küçük büyük kan damarlarıyla şiryanat ve uruk birlikte dolaşır ve vücuda duyu hareket verir. Öteki bedensel işlevlerde bulunur. 41. Hayvansal ruhun ince, yoğun olmayan varlığı beyne de yükselir. Beyni ilettiği serinlikle onu dengeye kavuşturur. Beynin içindeki güçlerin ödevlerini eksiksiz yerine getirmelerini sağlar. İşte algılayıcı özbenlik bu buhar niteliğindeki ruh aracılığıyla algılar ve düşünür. Bu ruha bağlıdır her zaman. Böyle bir aracılığa gerek duyulmasının nedeni şudur. Oluş, yaratılış, tekvin, genesis yasası, yoğun olmayan ince bir şeyin yoğun olan şeyi etkileyememesini gerektirir. Bedensel maddeler içinde hayvansal ruh incelip yoğunluğunu yitirince, cisimlilikteki karşıt kesimde olan mubayin, bir varlığın etkilerini yüklenen bir araç olmuştur. Etkilerini yüklendiği o varlıkta algılayıcı özbenliktir. Nefsun natıka. Böylece algılayıcı özbenliğin etkileri vücutta hayvansal ruh aracılığıyla oluşabilmiştir. Yukarıda sözünü etmiştik ki algılayıcı özbenliğin algısı iki çeşittir. Biri dış duyularla algısı. Bu dış duyular beştir, öbürü iç duyularla algısı. Bu iç duyularsa beynin güçleridir, kuvve. Gerek iç gerek dış duyularla sağlanan algıların tümü algılayıcı özbenlik için engelleyicidir. Onun kendinin daha üstündeki tinsel varlıklardan, zevatur ruhaniye, bilgi algılamaktan alıkoyar. Oysa algılayıcı özbenlik yaratılıştan bu tür algıya yatkındır, yeteneklidir. Dış duyular cisimli oldukları için algılarken güçlük ve sıkıntı çekmeleri yüzünden uyku ve ağırlık çöker üstlerine. Çok uğraşıdan dolayı bu ağırlık ruhu kaplar. O nedenle Tanrı onlara kendilerini toparlama isteğini vermiştir. Algının yetkin biçimde soyutlanıp güçlenmesi için. Bu da ancak hayvansal ruhun dış duyulardan tümüyle çekilip iç duyuya dönmesiyle olasıdır. Bedeni saran gece serinliği de o toparlanmaya ve hayvansal ruhun iç duyuya dönmesine yardımcı olur. Serinlikte insandaki doğal sıcaklık vücudun derinliklerini ister ve onun dışından içine doğru iner. Dolayısıyla biniti olan hayvansal ruhu içe doğru sürüp götürür. Gece serinliği böyle bir sonuca yardımcı olduğu için uyku daha çok geceleyin gelir insana. Ne zamanki hayvansal ruh dış duyulardan çekilip iç duyulara döner, böylece algılayıcı özbenlik uğraştırıcılıklarından, engellerden bir ölçüde kurtulup yükünü azaltır ve bellekte var olan biçimlere başvurur. O zaman birleştirme ve çözme yoluyla bellekteki biçimlerden düşsel biçimler oluşur. Böyle oluşan biçimlerden çoğu yadırganmaz. Çünkü bunlar kısa süre önce algılanmışlardan çıkarılıp yapılmışlardır. Sonra bu biçimleri dış duyuların toplayıcısı olan ortak duyu müşterek his alıp kendine indirir ve o zaman dış beş duyunun algılaması gibi algılar. Zamanda olur ki algılayıcı özbenlik iç duyu güçleriyle uğraşırken kendi tinsel varlığına da bir an yönelir. O aşamada kendi tinsel varlığının algısıyla doğrudan algılar olur. Çünkü algılayıcı özbenlik böyle bir algıya yatkın bir yapıda yaratılmıştır. Kendi tinsel varlığıyla algıya geçerken kendisiyle ilişkili şeylerin biçimlerini kapıp alır. Sonra düş gücü alır bu algılanmış biçimleri. Bu aşamada düş gücü bunları ya gerçekte olduğu gibi ya da benzerlerini bilinip tanınan kalıplar içinde imgeler. Bunlardan benzerlerinin alınıp betimlenenleri, düş yorumu, rüya tabiri, gerektiren türüdür. Algılayıcı özbenlik gerekli algılamada bulunmadan önce düş gücünün bellekteki biçimleri birleştirme ve çözmeye girişmesi karışık düşleri oluşturur. Sağlam bir hadise göre peygamber şöyle der. Düş üç türlüdür. Tanrı'dan olan düş, melekten olan düş ve şeytandan olan düş. Bu açıklama bizim konuyla ilgili anlattıklarımıza uyuyor. Bizim açık düş dediğimiz Tanrı'dan olandır. Yorum gerektiren benzerlikler, benzer görüntüler dediğimiz melekten olandır. Karışık dediğimizde şeytandan olan düştür. Çünkü şeytan her tür boş ve saçmalığın kaynağıdır. İşte düşün gerçeği budur. Düşe yol açan, onu hazırlayan uyku da yine anlattığımız biçimde rol oynar bu olaydı. Düş olayı insansal ruhun özelliklerinden biri olarak insanların tümünde vardır. Hiçbir insan bu olay yönünden boş değildir. Sonra her insan uyanıkken karşılaştığı şeyleri daha önce düşünde gördüğüne birçok kez tanık olur. İşte o zaman kesinlikle anlar ki algılayıcı özbenlik uykuda bilinmeyene ulaşıp algılayabiliyor. Algılaması da gereklidir. Bu uykuda gerçekleşince başka durumlarda da gerçekleşmemesine bir neden yok. Çünkü algılayıcı özbenlik aynı özbenliktir. Özellikleri, tüm durumları içine alacak biçimde her zaman vardır onda. Gerçeğe ulaştıran Tanrı'dır, nimeti ve iyiliğiyle. Belirli bir düşle bilinmeyeni öğrenmek elde midir? İnsanın böyle bir şeye ermesi, amaçlı gelişiminin ve gücünün dışında gerçekleşir. Yalnızca şu olur. Kişi böyle bir şeye ermeyi diler gönlünden. Uyuduğu zaman da bilinmeyeni ilişkin bilgi sağladığı o anı yaşayabilir. Yoksa o anı yakalamaya girişir de amacına ulaşır diye bir şey söz konusu değil. Bununla birlikte istekleri kurma yöntemlerini öğütleyenlerin, riyazet ehlinin yazdıkları gaye, dipnot, gayetül hakim, fis sihir. Aldığı kitap gibi yapıtlarda uykudan önce söylenmesi öğütlenen sözler var. Bu sözler uykudan önce söylenirse bilinmeyenle ilgili bilgi elde etmeye yönelik istenen düş olayının oluşturabileceği anlatılır. Bu sözlere haluma, uyku yüklü diye ad verirler. Mesleme, Mecriti de bu sözlerin kimini gaye adlı kitabında söz konusu etmiş, bunlara eksiksiz doğal basımcının çok uyku yüklüsü. Tabaut Tammın Haluma adını vermiştir 42. Gize, sırra erme girişiminden ve sağlam bir yönelişten sonra Arapça olmayan şu sözlerin uykudan önce söylenmesini önermiştir. Yazıldığına göre kişi bu sözleri söylemeli, dilediğini anlamalı, o zaman uyurken dilediğine ilişkin bir açılma, keşif olur. Perde kalkar, bilmek, görmek istediğini algılar. Anlatıldığına göre adamın biri birçok gece yiyeceklerinde perhiz yaparak ve isteklerini kırarak bir çileye girdikten sonra bu önerilen sözleri söylemiş. Onun üzerinde bir kişi çıkıvermiş karşısına. Senin eksiksiz doğal basımcın benim işte. Yani ben senin genel ruhunum diye konuşmuş. Sonra o kişi adama dileğini sormuş. O da bilinmeyen ilişkin neleri öğrenmek, hangi konuda bilgi almak istediğini söyleyince gerekli bilgiyi vermiş. Ben de denedim. Ben de bu adları, sözleri anınca benim de gözümün önünde bir takım görüntüler oluştu ve durumumla ilgili bilmek istediğim bir takım bilgiler edinebildim. Bunun böyle olması istendiği zaman amaca uygun düş oluşturulabileceğini göstermez. Uyku yükü, halumat, adı verilen bu sözler, insan özbenliğinde sadece o düşün görülmesine elverişli bir yetenek meydana getirir. Yetenek güçlendiği zaman, hazırlanılan şeyin oluşması daha yakın bir olasılık durumuna gelir. Kişi daha çok yatkınlaşır o düşe, dilediğinde de yeteneğini dilediği yönde kullanabilir. Ama bu hazırlanılan şeyin illi de gerçekleşeceği anlamına gelmez. Bir sonuca ilişkin yeteneği elde etmek ayrı şeydir, o sonuca güç yetirmek ayrı şeydir. Bunu bil ve karşılaşacağın benzeri durumlar üzerinde buna göre düşün. Hikmetli ve her şeyi bilen Tanrı'dır. Özel bir ustalık ve uzmanlıkları olmadıkları halde bilinmeyeni bilenler. İnsanlar içinde öyle kişiler buluyoruz ki doğuştan kendilerinde bulunan özellikle olacakları olmadan haber verirler. Bunlar bu yönleriyle öteki insanlardan ayrılırlar. Bunlar geleceği öğrenmek için ne bir sanata başvururlar, ne yıldızları izleyerek sonuç çıkarma yoluna giderler, ne de bir başka yönteme girişirler. Algıladıklarını yalnızca doğuştan kendilerinde var olan özel yetenekleriyle sağlarlar. Biliciler, arraf bunlardandır. Ayna gibi parlak cisimlere, su taslarına, hayvanların yüreklerine, ciğerlerine, kemiklerine bakıp anlam çıkaranlar bunlardandır. Kuşlardan ve yırtıcı hayvanların durumlarından anlamlar çıkararak, gelecekle ilgili haberler veren uyarıcılar, yasaklayıcılar da ehl-ü zecr bunlardandır. Çakıl taşlarına, buğday tanelerine ve çekirdeklere dokunarak anlamlar çıkaranlar bunlardandır. Bunların hepsi insanlık dünyasında vardır ve bunların bulunduğu yatsınamaz. Bilinmeyenle ilgili sözler dillerine geliveren ve o sözlerle bilinmeyeni anlatan mecnunları da bilinmeyeni haber verenler arasında saymak gerekir. Uyurken bilinmeyen ilişkin sözler söyleyen kişiyi ya da ölürken bu tür sözlerle bilinmeyeni açıklayan insanı da aynı sırada saymak gerekir. Gizemcilerin, tasavvufçuların isteklerini kısarak kendilerine iten çilecilerini de aynı sırada saymak gerekir. Çünkü bu tür gizemcilerin keramet yoluyla bilinmeyeni anlama yeteneğinde oldukları bilinir öteden beri. Biz şimdi bütün bu bilinmeyene ulaşma çeşitlerini ayrı ayrı ele alıp konuşacağız. Önce kâhinlikten başlayacağız ve sırasıyla hepsini bir bir anlatacağız sonuna dek. Yalnız daha önce bu konuların tümü üstüne bir giriş sunacağız. Girişimizde insan özbenliğinin bu sözünü ettiğimiz çeşitli algılayıcılarda algılama yeteneğini nasıl kazandığını açıklayacağız. İnsan özbenliğindeki bilinmeyeni algılama yeteneği. İnsansal ruh daha önce de değinildiği gibi tinsel bir varlıktır, ruhani zat. Ama güç, kuvvet durumunda vardır. Öteki tinsellerden de ruhaniyat bu özelliğiyle ayrılır. Güç durumundan iş durumuna geçişi bedendeyken ve bedenin durumlarıyla gerçekleşir. Bu herkesin algılayabildiği bir gerçekleşmedir. 43. Güç durumundaki bir varlığın da bir maddesi, bir de biçimi olur. Dipnot. Madde ve biçimle ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız M. Şemseddin, Felsefe-i Ula, İstanbul 1339-1341, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, sayfa 354, Profesör Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Ankara 1974, Bilgi Yayın Evi, sayfa 89-91, Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, İstanbul 1973, sayfa 14-15, Profesör Doktor Mubahat Türker, Küyel, Aristoteles ve Farabi'nin Varlık ve Düşünce Öğretileri, Ankara 1969, Ankara Üniversitesi Yayınları, sayfa 17-18. İnsansal ruhun, dipnot, algılayıcı özbenlik, varlığının tamamlanmasını sağlayan biçimi de algı ve düşünmenin kendisidir. Öyleyse özbenlik, insansal ruh, algılayıcı özbenlik, en nefsun natıka, önce güç durumunda vardır. Algıya tümel ve tikel biçimleri almaya hazır durumda. Sonra gelişmesini ve varlığını iş durumuna ulaştırarak tamamlar. Bedenle ve bedene ilişkin olanlarla ilişki kurarak gerçekleşir bu. Bu ilişki kurmada bedenin duyularıyla algılananların ve bunlardan çıkarılan tümel anlamların o özbenliğe varmasıyla olur. Dolayısıyla özbenlik, iş durumunda bir algıya kavuşuncaya, tam bir düşünce algı gerçekleşinceye dek biçimleri birçok kez düşünür. Böyle yineleyerek düşünürken kendisi de olgunluğa, eksiksizliğe ulaşır. Maddesiyle biçimiyle ortaya çıkar. Madde ve biçim gibi giderek bütünlüğe ve olgunluğa ulaşır onunki de. Onunki birbiri ardından gelen algılarla biçimi olgunlaştırıp gerçekleştirmeye girişerek sağlanır. Onun için çocuğu ilk gelişme döneminde kendinde güç durumunda var olan algılamaya güç yetiremez buluruz. Ne uykuyla ne bilinmeyeni örten, perdenin açılmasıyla ne de başka yollarla güç yetirebilir. Nedeni de şu. Çocuktaki özbenliğin kendisi ve algı düşünce demek olan biçimi daha tamamlanmamıştır. Onun özbenliği, tümel anlamları çıkarma yeterliğine bile ulaşmamıştır daha. Algılayıcı özbenlik, iş durumu aşamasına geçip kendini tamamladığı zaman, bedenle birlikte olduğu sürece kendisi için iki tür algı oluşur. Biri, cisim araçlarının yardımıyla olan algı. Bu algıyı ona, bedendeki duyu algı yolları kazandırır. Öbürü de doğrudan doğruya, hiçbir aracın yardımı olmaksızın gerçekleşen algı.